Ayrım 4. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 33. İkinci bölüm. Peter Pan Sendromu. Bu kısımda Peter Pan Sendromu'nun gelişimini açıklayacağım. Burada anne babalar çocuk yetiştirme stratejilerinde yapabilecekleri olası değişiklikler için ipuçları bulacaklar. Kurbanların karıları ve sevgilileri, sevdikleri adamın onları neden hem doyurup hem de düş kırıklığına uğrattığını anlayacaklar. Arkadaşlar kendilerini bir başkasının yerine koymayı öğrenecek ve yardım ellerini daha bir istekle uzatacaklar. Kurbanların kendileri de bulundukları kapandan kurtulmak için yeni görüşler ve cesaret kazanabilirler. Açıklamalarımın büyük bölümü 1-2 yıl eksiği ve fazlasıyla yaşamın 20. yılları üzerindedir. Genç insanların büyümelerine yardım etme mücadelesi bana bu dönemin ergenlikte 11-12 yaşlarında başladığını ve 24 yaş ve civarı, yani çoğu genç insanın bir yetişkin yaşamı kurduğu sırada bittiğini öğretti. Ben yaşamın bu dönemine reşit olma dönemi diyorum. Daha önce gösterdiğim gibi Peter Pan sendromu başlıca 6 belirtiden oluşur. Bundan sonraki 6 kısımda bu belirtilerin her birini tekrar edeceğim. Kısımları ve belirtileri tepe yaşlarına göre kronolojik olarak sıraladım. İncelenen belirtinin 2 yıllık bir sürede geliştiğini ve o tepe yaş sırasında diğer belirtilere hükmettiğini öne sürüyorum. Peter Pan sendromunu incelemenin en iyi yolu gözünüzün önüne 7 bloktan oluşan 3 boyutlu bir yapı getirmektir. İlk önce bir masanın üzerinde 4 bloğu kare oluşturacak şekilde yan yana koyduğunuzu düşünün. Bu blokların her biri PPS'nin 4 temel belirtisinden birini temsil eder. PPS bu temelin üzerine kurulur. Temelin anahtarı cinsel rol çatışmasıdır. Bu sıkıca yerine oturduktan sonra rahatsızlığın devam edeceği kesindir. Şimdi 4 temel taşın üzerine 2 blok kurduğunuzu düşünün. Bunlar PPS'nin diğer 2 belirtisidir ve temel taşlarıyla son kriz dönemi arasındaki aracılar olarak düşünülmelidir. Bu aracı belirtiler temelden çıkar ve PPS'nin gelişimindeki son devre için temeli oluştururlar. Son olarak iki aracının üzerine bir blok yerleştirin. Bu Peter Pan sendromunun kriz dönemini temsil eder. Kriz dönemini kurbanın gelecekteki mutluluğuna çok zarar veren sosyal iktidarsızlığa yol açmak üzere 6 belirtinin birleştiği dönemdir. Bu yaklaşım size her bir belirtinin tahmin edilebilir şekilde geliştiğini düşündürebilir ama durum böyle değildir. 4 temel taşının 12 ve 18 yaşları arasında yüzeye çıkmalarını bekleyebilirsiniz ama bunlar farklı çocuklarda farklı zamanlarda gelişebilir. Hatta anahtarlarını verdiğimden daha değişik bir dizi halinde de ortaya çıkabilirler. Ayrıca aracı belirtilerden önce 4 belirtinin 4'ünün de var olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu da doğru değildir. Yaşantılarım, narsisizm ve şovenizmin temel taşlarının biri ya da ikisi olmadan da ortaya çıkabileceklerini öne sürer. Bu olursa kriz döneminde meydana gelen yıkım önemli ölçüde azalır ve sosyal iktidarsızlığa çare bulunması olasılığı artar. Peter Pan sendromunun kriz dönemi farklı ölçülerde yetersizliği yansıtır. Kimi genç erkekler yıllarca sürecek can sıkıntısı veren ama daha başa çıkılabilir ölçüde düş kırıklığı vaat eden bir evliliğe veya kariyere doğru gidebilirler. Diğer kurbanlar o denli bunaltıcı bir iktidarsızlık yaşarlar ki işe doyurucu biçimde uyum sağlamak ve doyurucu bir aşk evliliği yapmak yetilerinin ötesindedir. Yetersizliğin ölçüsü blok yapısındaki 6 belirtinin niteliği ve niceliği ile doğrudan bağlantılıdır. 10. kısımda yaşamı 6 belirtinin acı dolu birleşimini yansıtan 23 yaşında bir genç adamın Randy'nin öyküsüne dikkat çekerek PPS'nin kriz devresini kişiselleştireceğim. Peter Pan sendromunun genç bir adamın yaşam kalitesini ciddi bir biçimde düşürerek geniş kapsamlı sosyal iktidarsızlıkla sonuçlandığını göreceksiniz. Bu bölümün son kısmında asla büyümeyen erkeklere göz atılmaktadır. Cinsel rol çatışmasının kurbanlarının yaşamlarının anlamlı tüm yönlerini nasıl işgal ettiğini öğreneceksiniz. Kriz yatıştıktan sonra ümitsizliğin nasıl yaşamın dokusu haline geldiğini anlayacaksınız. Sorumsuzluk. Peter, Ben gençliğim, ben sevincim, ben yumurtadan yeni çıkmış küçük bir kuşum. Wendy, kaçtın mı, neden? Peter, çünkü annemle babamın benim adam olunca nasıl olacağım hakkındaki konuşmalarını duydum. Ben her zaman küçük bir çocuk olmak ve eğlenmek istiyorum. Erkeklik bu kadar kötü olabilir mi? Peter'ın anne babasından duydukları onu çok korkutmuş olmalı. Peter'ın bir bardak süt içmek için merdivenden aşağı süzüldüğünü ve şans eseri anne babasının geleceği hakkında konuştuklarını duyduğunu görebiliyorum. Babası şöyle diyor olabilir: "Zavallı Peter, deliler gibi çalışmak, şirket duyarsızlıklarının yarattığı zorluklara katlanmak, iş güvenliği konusunda endişelenmek, vergilerin bordrosunda neler yaptığını gördüğünde sinirlerine hakim olmak ve kamu hizmetlerinin faturalarını öderken yasal soygunculuğa boyun eğmek zorunda kalacak." Annesi araya girebilir: "Ben de ailesi için kaygılanıyorum. Peter karısı ve çocukları için çok endişelenecek bir çocuk. Ve ekonomik durum böyle devam ederse karısının da çalışmak zorunda kalacağını düşünebiliyorum. Çocuklar büyürken anne babaları yanlarında olmayacak. Ah ne kötü, zavallı oğlum." Kendinizi Peter'ın yerine koyun. Büyüme hakkında bir korku öyküsü duymuş olsaydınız olduğunuz yerde kalmayı düşünmez miydiniz? Tüm yapmanız gereken bir çocuk olmak üzerine yoğunlaşmak. Bu o kadar da zor olmaz. Her zaman oyun oynamanız, ne olursa olsun eğlenmeniz ve gerçek bir şakaymış gibi davranmanız yeterli. En çok da her gün, her yıl olabildiğince sorumsuz olmak için çok çalışmanız gerek. Anlamlı değil mi? Genç kalmanın anahtarı sorumsuzluktur. Senaryo son derece basit görünüyor. Eksiksiz, tam bir baştan savmacı olun. Giyeceklerinizi toplamak, köpeğin yemeğini vermek, iyi notlar almak, ev işlerine yardım etmek gibi uygar davranışlara karşı koymak için elinizden geleni yapın. Sorumsuzluğunuzu en üst düzeye çıkarmak için bozucu alışkanlıklar da edinmelisiniz. Banyoyu korkunç bir halde bırakın. Yatak odanızda bir savaş alanı yaratın. Boş süt kutularını, çürümüş pizza kutularını ve kirli çoraplarınızı oturma odasına saçın. Evinize yetişkin misafirler geldiğinde her türlü tersliği ve ilgisizliği deneyin. Ve anneniz sizi ve arkadaşlarınızı video mağazasına götürdüğünde hiçbir şart altında ona lütfen veya teşekkür ederim demeyin. Bir ölçüde sorumsuzluk kazandığınızı düşündüğünüzde çağdaşlarınızla notlarınızı karşılaştırmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızın yataklarının altındaki toz birikintileri ne kadar fazla? Bloğun alt tarafında oturan çocuğun dişlerini en son fırçaladığından bu yana ne kadar zaman geçmiş? Sadece abur cubur yiyerek geçirilen gün rekoru kaç? Akranlarınızın tuhaflıkları hızınızı ayarlar. Biraz araştırma ve daha da az çalışmayla baştan savmacılıkta en iyi olabilirsiniz. Böylece büyümeyen bir çocuk olma konusunda yasal olarak hak iddia edebilirsiniz. Sorumsuzlukta kendinize sağlam bir yer edindikten sonra herhangi anlamlı bir olgunluğun önüne geçmek için tembelliği kullanabilirsiniz. Tanrı konuşsun, annenizin bir arkadaşınızın annesine "Oo benim Peter'im ne kadar sorumlu, bir bilsen, ona söylediğim her şeyi yapıyor ve bana hiç sorun çıkarmıyor" demesini ister misiniz? Bu olursa programınız biter, büyürsünüz. Arkadaşlarınız sorumsuzluğunuzu devam ettirmenize yardımcı olabilir. Bir sınıf arkadaşınızdan üşengeçlik sanatını ve bilimini öğrenirsiniz. Başlıca dayanaklarınız "Bir dakika" ve "Bir sonraki reklam" arasındadır. Yan evdeki çocuktan unutmayı öğrenirsiniz. "Anne unuttum" ya da "Benden bütün işleri hatırlamamı bekleyemezsin değil mi?" Ve bütün bunlar bir işe yaramadığında yeni tartışma ve yakınma teknikleri öğrenebilirsiniz. "Ama bu haksızlık. Hep beni buluyorsun." Ve "Tanıdığım kimse tüm bunları yapmak zorunda değil." demek dört dörtlük manevralardır. Yetişkinliğe karşı koymanız için Peter Pan olmanız gerekmez. Sorumsuzluk gelecekte uyum sağlama zorluğu yaşayacağınızın bir işareti değildir. Çocukların olgunlaşmaya karşı isyan etmeleri doğaldır. Büyümek korkutucudur. Hem de her zamankinden daha korkutucu. Yetişkinliğin gerçekleri hakkında düşünmek bile sizi baş parmağınızı ağzınıza alıp battaniyenizin altında büzüldüğünüz, alınması gereken en zor kararın kum bahçenize hangi oyuncağı götüreceğiniz kararı olduğu zamanların geri gelmesini arzu ettiğiniz bir geri çekilme haline sokmaya yeter. Hepimizin sorumsuz olduğu zamanlar vardır. Bu çocuk olmanın bir parçasıdır ama Çoğumuz olgunlaşmamanın üstesinden geldik ve şimdi sorumluluk bizim için öyle bir alışkanlık ki baştan sarmacı olacağımız zamanı bile planlamak zorundayız. Sorumluluktan kaçamayacağımız bir noktaya varıyoruz. Peter Pan sendromunun kurbanlarının tam ters bir sorunları var. Onlar sorumsuzluktan kaçamıyorlar. Bu tuzak masum, tipik bir isyan olarak başlıyor ama yetişkin bir yaşam tarzına dönüşüyor. Peter Pan sendromu bulmacanın temel parçalarından biri, temel kişisel bakım becerilerinde yetersizlik yaratan büyük bir sorumsuzluktur. Sorumsuzluğun tepe noktasında olduğu yaş 11-12. 3 yaşındayken patates püresini burnunuza bulaştırırsanız bu anormal olmaz. 6 yaşındayken yatağınızı düzelttiğinizde yatak hala siz içindeymişsiniz gibi görünüyorsa uğraştığınız için takdiri hak edersiniz. 9 yaşınızdayken ailenize yemek hazırlarsanız ancak yemek mutfaktan da kötü görünse bile çabanız için alkış alırsınız. Ancak bu yol üzerinde bir yerlerde sorumlu bir yetişkin çıkıp size bu saçmalığı yapamayacak kadar büyüdün artık diyecektir. PPS kurbanları bu mesajı hiç duymazlar ya da duysalar bile anlamazlar. 20'lerinden önceki ve sonraki birkaç yıla somut sorumsuzluk alışkanlıklarıyla girerler. 10-15 yaş daha büyük bile olsalar çoğu döke saça yemek yer. Yataklarını düzeltemezler ve harika bir yemek hazırlamanın bir paket makarna haşlamak olduğunu düşünürler. Sorumsuzluk Peter Pan sendromunun 6 temel taşından biridir. 11-12 yaş döneminde kendine sağlam bir yer edinir. Hormonların aniden salınmaya başlanması bu özelliğin kalıcı olmasını sağlar gibi görünmektedir. Az sonra 4 çeşit ergenlik dönemi sorumsuzluğuna dikkat çekeceğim. Her bir tarzın eğer ilgilenilmezse sonunda yetişkin sorumluluğunu nasıl yıkabileceğini görürken vurgudaki bu ayrım hoşunuza gidecek. Melek gibi çocuk. Bu çocuk ilk anda masum görünebilir. Melek rolü hata yaptığına ilişkin deliller en fazla olduğunda ortaya çıkar. Çocuk gözleri dolarak isyan edebilir. İnanamıyorum, bunu ben mi yaptım? Ciddi yüzündeki sessiz ve üzgün ifade ve titreyen dudakları kalbinizi ele geçirir ve evet demeyi unutursunuz. Küstah. Çocuk en iyi savunmanın saldırı olduğuna inanır. Anne babasına dengelerini kaybettirmek için yakınmaları kullanır. Ebeveyn gücündeki haksızlıklardan yüksek sesle şikayet eder ve anne babanın sonunda pes edip işi kendilerinin yapmalarına yol açan olası bütün küstah tavırları kullanır. Sağır, aptal, kör. Anne babalar bu konuda daha fazla bilgi sahibi olsalardı bu çeşit sorumsuzluğun bir ölçüde beyin hasarı içerdiğine inanırlardı. Ama oldukça sağlıklı, çok sayıda çocuk sorumluluktan kaçmak için görmedim, duymadım, bilmiyorum stratejisini kullanır. Bu çocukların tipik kısa cevaplarını tanırsınız. Sağır, bunu söylediğini duymadım. Aptal, bunu hatırlamıyorum. Veya unuttum. Kör, tezgahta notu görmedim bile der. Bu çocukların her biri kendi tarzlarında omuzlarının üzerindeki hiçbir şey iyi işlemiyor göründüğü takdirde sorumluluktan kaçabileceklerine inanır. İyi çocuk Sam. İyi huylu bir köpek yavrusu yaratılışında olan sorumsuz bir çocuğa nasıl kızarsınız? Pek çok anne baba bu güçlükle başarılı şekilde başa çıkamaz. İyi çocuk Sam ona söylediğiniz her şeyi hemen yapar ve kendini ne kadar kötü hissederse hissetsin gülümser. Sorun birkaç defa hatırlatmadığınız takdirde görevlerini asla yapmamasıdır. Bu en tehlikeli sorumsuzluktur. Çünkü anne baba çocuğa eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğretirken katı önlemler almaktan kaçınma eğilimindedir. Şimdi her biri sorumsuzluğun tepe noktasında bulunduğu yaşlar olan 11-12 yaşlarındaki 4 çocuğun öykülerine kısaca bir göz gezdirelim. Ricky. Aile doktoru onun çok fazla abur cubur yiyen, enerjik bir çocuk olduğunu söyledi. Pediatrist 11 yaşındaki Ricky Sharp'ın hiperaktif, aşırı hareketli olabileceğini öne sürdü. Okuldaki sosyal görevli Ricky'nin ergenliğe girmek üzere olduğu için anlayış ve sabra gereksinimi olduğunu söyledi. Büyük annesi gurur ve neşe kaynağı olan torununun bir dönemden geçmekte olduğunu ve bunu atlatacağını anlattı. Hepsi şu veya bu açıdan haklıydılar. Ama Ruth Sharp'ın umurunda değildi. Sadece oğlunun kendine çekidüzen vermesini istiyordu. Ricky tipik bir melek gibi çocuktu. Doğduğu günden bu yana berraklıkları ve yoğunlukları hiç değişmemiş kocaman mavi gözleri vardı. Sarı, karmakarışık saçları başka bir çocukta saçını hiç taramıyormuş gibi durabilirdi ama Ricky de şirin görünüyordu. Sesi de bedeni gibi minikti. Konuşurken sesi cılız çıkardı ve boyu kilisenin tuvaletindeki klozete anca yetişirdi. Ricky melek bakışında ustalık kazanmıştı ve onu mükemmel bir zamanlamayla kullanıyordu. Sorumsuzluğu hakkında bir şey söylendiğinde Ricky mavi bebek gözlerini kendisini suçlayan kişiye diker ve masum olduğunu söylerdi. Kaşlarını kaldırır, alnını kırıştırır ve sahte bir şaşkınlıkla ağzı açık kalırdı. İstedikleri için savaş bitene kadar mücadele verirdi. Eğer kazanırsa mutluluktan hoplaya zıplaya gider, kaybederse derin yaralar almış ama yürekli bir savaşçı edasıyla inleyerek ve mırıldanarak zafer kazanmış tarafı cezalandırmayı sürdürürdü. Ricky'nin meleksiliğinin bir yönü daha vardı. Masumiyetin gizli güçlerini farkında olmadan keşfetmişti. Bunları otoriteye saldırmak, yaşamın kendi istediği şekilde akmasını sağlamak ve sorumluluktan kaçma davasında ilerlemek için kullanıyordu. Ricky meleksi özellikleri aşırıya kaçırarak herhangi bir meleğin şeytanın ikinci kişiliğine rast gelmişti. İnsanın aklını en çok karıştıran maskaralıklarıydı. Annesinin çiçeklerin üzerine kızgın yağ dökerek onlarla deneyler yapardı. Bitkilerin karbonhidrat sevdiğini duymuştu. Köpekleri Bowser'ı garajdan aşağı atarak köpeklerin de kediler gibi dört ayakları üzerine düşüp düşmediklerini merak ediyordu. Cumartesi sabahları televizyonda yeniden gösterilen Tarzan filmlerindeki Tarzan'ı idolleştirmişti ve bir öğleden sonra kahramanının rolüne bürünerek bir ağacın tepesinden atladı. Ne yazık ki caddenin aşağısında oturan dizleri bükük 80'lik Bayan Wilson'ın üzerine düştü. Balta girmemiş ormanı insanlık için güvenli hale getirmek ve bitkilerin dengeli beslenmesini sağlamak isteyen bir çocuğa kim kızabilir? Elbette Bayan Sharp. Bayan Sharp topallayan köpeğe veya öfkeli Bayan Wilson'a çok üzülmemişti ama Ricky'nin gün be gün gördüğü sorumsuzluğu onun sabrını taşırmak üzereydi. Ricky'nin büroma yaptığı kısa ziyarette ona melek gibi çocuk tavrını devamlı uygulama sırrını açtım. 10-15 dakikalığına yüzüme geniş bir gülümseme kondurdum ve öne eğilerek şöyle dedim. Sen gerçekten sakin bir çocuksun değil mi Ricky? Ricky canlanmıştı. Ne demek istiyorsunuz? Oldukça tuhaf şeyler yapıyorsun. Bayan Wilson'ın üstüne atlamak gibi örneğin. Aa, bu bir şey değildi. Ricky kendini çok iyi denetliyordu. Yana kaçabilirdi. Neyse, ona neredeyse hiç değmedim bile. Belliğini zorlamak istedim. Hiç mi? Evet. Gerçekten mi? Biraz daha öne eğildim. Annen Bayan Wilson'ın bacağının incindiğini söyledi. Canı gerçekten yanmış. Ricky kıvranmaya başladı. Kasten yapmadım. Annem başka ne söyledi? Bir sürü karışıklık çıkardığını, son derece tembel olduğunu ve yaptığın kötü şeylerin yanına kalmasını nasıl sağlayacağını bildiğini söyledi. Anlamadım. Bilirsin, seni kötü bir şey yaparken yakaladığı zaman sadece ona bakıyormuşsun. Gözlerini kocaman açıyor ve gerçekten masummuş gibi davranıyormuşsun. Melek gibi çocuk rutinini ona gösterdim. Bir yetişkinin kendi imgesini yansıtmasını görmek Ricky'yi savunmasız yakaladı. Kötü davranışları yüzünden anne babası onu karşılarına aldıkları zaman gördüğü saldırının aynısının geldiğini açıkça hissetti. Yorumumu bitirmemin üstünden birkaç saniye geçmişti ki Ricky'nin gözleri beni ele geçirdi. 11 yaşında bir çocuğun bilge bakışlarının hedefi olmuştum. Neler olduğunu anlayana kadar yıllar geçmiş gibi geldi. Ricky bana da karşısına çıkan diğer yetişkinlere yaptığı şeyi yapıyordu. Şeytansı güçlerini açığa çıkarıyordu. Dengemi yeniden kazanır kazanmaz yapabileceğim tek şeyi yaptım. Davranışını yansıtmayı sürdürdüm. Oğlum, bunu gerçekten iyi başarıyorsun. Ricky kıpırdamadı, bakmaya devam etti. Gözlerinin yaşarmakta olduğunu gördüm. Ona yardım edeceksem sessiz bakışının işe yaramasına izin vermemeliydim. Ben de işe yaramaz Ricky. Yetişkinlere bakmanın onların seni yalnız bırakmalarını sağladığını öğrenmişsin. Bunu biliyorum ama bu yaptığın doğru değil ve şimdi işe yaramayacak. Seni yalnız bırakmayacağım. Yardımıma ihtiyacın var. Bununla başa çıkmak için başka bir yol öğrenmeye ihtiyacım var. Ricky'nin saygınlığını yitirmek istemeyeceğini biliyordum. Bu yüzden ona kolay bir çıkış yolu verdim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz su içmeye gidiyorum ve geri geldiğimde bu konuda konuşacağız. Yaklaşık bir dakika dışarıda kaldım. Geri döndüğümde Ricky başını öne eğmiş, sessiz sedasız koltukta oturuyordu. Yüzleşmeyi yeniden başlattım ama bu sefer farklı bir yönü hedef aldım. Geniş bir gülümseme ve heyecanlı bir sesle, ''Bunu gerçekten iyi başarıyorsun evlat. Yaşlı doktor Dan'i bile birkaç saniyeliğine alt ettin. Bahse girerim, anneni mahvedebilirsin değil mi?'' dedim. Gözlerini yerden hiç ayırmadan başını salladı. ''Bu bir tür eğlence değil mi? Onları gerçekten deli ediyorsun.'' Onu bana sırlarını anlatması için ayartmaya çalışıyordum. Gözlerini yerden kaldırdı ve bana neden benimle uğraşıyorsun bakışıyla baktı. Hevesle devam ettim. Yapıyorsun değil mi? Sesinin sert çıkmasını sağlamaya çalışarak sordu. Neyi yapıyor muyum? Şu bakışlarınla anne babanı deliye çevirmiyor musun? Deliye çevirmek de ne demek? Hadi ama dedim. Ne dediğimi anlıyorsun. Yanlış bir şey yapıyorsun, yakalanıyorsun. Annenle baban seni cezalandırmaya çalışıyor ve işte o eski şeytanca bakışını onlara dikiyorsun. Böylece sorun kalmıyor. Bu annenle babanı deliye çeviriyor, değil mi? Ricky benimle ne yapacağını bilemiyordu. Eski oyunu işe yaramamıştı. Böylece bir tuzak kurup karşıdakini tuzağa düşürmeyi başaramayan çoğu çocuk gibi bildiği tek şeyi yaptı. Bana doğruyu söyledi. Gerçekten işe yarıyor. Ve sen de bununla gerçekten gurur duyuyorsun, değil mi? Şimdi sırıtma sırası ondaydı. Evet. Tekrar ciddi olma sırası bana gelmişti. Ama bu sende her zaman iyi duygular uyandırmıyor, değil mi? Ne demek istiyorsun? Budalaca şeyler yapıp durmak seni bir parça korkutmuyor mu? Evet. Ve zaman zaman anne babanın sana yaptıklarının cezasını çektirmelerini istemiyor musun? Evet. Ama bunu onlara söylemeyeceksin, değil mi? Ricky'nin yüzü aydınlandı. Hayır. Onu olumlu olduğunu düşündüğüm yönde ilerletmeye devam ettim. Peki tahmin et bakalım bunu kim yapacak? İkimiz de birbirimize baktık. Başımı salladım ve ona üzgünüm bakışımla baktım. Mecburum. Hemen pes etmedi. Mecbur değilsin. Senin büyüyüp daha fazla sorumluluk almana yardım etmek istiyorsam mecburum. Şeytansılığı geri dönen Ricky şimdi kendine daha güvenliydi. Bana yarı pişkin bir bakış attı ve ''Bundan hoşlanmak zorunda değilim değil mi?'' diye sordu. Ricky'nin sorumluluk almayı öğrenmekten hoşlanması mümkün değildi. Anne babasıyla otururken ''Kimsenin Doktor Dan'i öldürmemesi bir mucize'' diye bağıran, düş kırıklığına uğramış diğer çocukların arasına er ya da geç onun da katılacağını biliyordum. 4. ayrımın sonu sayfa 45.